Çağlar Birce hoş geldiniz.
Hoş bulduk,
hoş bulduk, hoş bulduk.
Bir süredir bu programa hazırlanıyorsunuz. Burada bir anne hizmetini gerçekleştiriyorsunuz. Teşekkür ederiz.
Rica ederim.
Bizim için dış basını, haberleri okudunuz, analiz ettiniz, anladınız ve basit bir şekilde bize sunmaya geldiniz. İkiniz de heyecandan ölüyorsunuz.
Abi altımız çok.
Bu giriş için 8. denememiz olduğundan bunu anlayabiliyoruz. O zaman buyurun, top sizde.
Başlayalım o zaman.
Olur, olur. Başlayalım.
Neler yapıyoruz bugün?
Nereden başlayalım? İşte bir Ukrayna-Rusya açılışı yapalım. Yani aslında zaten şu an dünyanın genel de en çok üstüne basarak konuştuğu şey, konu.
Evet, çok hızlı başladı bu savaş olayı. Sürekli yeni gelişmeler oldu falan. Yani evet, birinin eğer bütün haberleri okumadıysa bir kişi anlaması çok zor. İstersen ilk başta hani neden başladı bu savaş? Çok böyle birkaç cümleyle ve nasıl seyrediyor?
O çok büyük bir tartışma ve analiz gerektirir. Rusya, Ukrayna, yani bir genel bir şey dikotomisi var zaten. Bir taraf diyor ki Rusya çok agresif bir ülke. Eski Sovyet hegemonyasına sahip olduğu bölgelerde yenilemek istiyor hegemonyasını diyor. Mesela bu Avrasyacılar var. Neydi elemanın adı ya? Sakallı bir Rus bir dayı var. Bizim bu Doğu Perinçek tayfasına da bayıldı. Bunlar şeyden bahsediyorlar. Bu tam Kuzey Almanya'nın oradan başlayan bir Avrupa düzlüğü platosu var. Avrasya platosu var, düzlük. Eğer biz diyor burada hakim olamazsak, o tam o dar olan bölgede hakim olamazsak, çünkü o bölge böyle gittikçe Rusya'ya doğru genişliyor ve mesafe açılıyor. Biz bu ne kadar dar olduğu yerde, yani Avrupa içine doğru kurarsak sınırımızı Avrupa'yla, o kadar kolay olur diyor Rusya'yı savunmamız. Çünkü orada dar bölgeden geçtiğin andan itibaren geniş bir arazinin içine giriyorsun ve orada artık Rusya için savunma çok zor oluyor. İşte kimisi diyor ki Rusya'nın asıl amacı bu bölgeyi daraltmaya çalışmak. Kimisi de diyor ki tabii ki NATO sürekli...
Evet, en çok yaygın bu aslında.
Evet, yani çünkü Türkiye'de inanılmaz bir Amerikan karşıtlığı var ve inanılmaz da bir Putinofillik var. Bu Nevşin Mengü de kullanıyordu geçenlerde. Bir Putin hayranlığı var Türkiye'de.
Çok fazla haklı görüldüğünü duyuyorum ama ben de. Yani çok büyük bir kesimin şey dediğini duydum. Olaylar çıktığında çok takip ediyordum ben de. Yani Putin de haklı, adam ne yapsın falan gibi şeyler çok fazla duydum.
Birce zaten... sence Putin neden bu kadar seviyor Türkler?
Yani aslında çok bir sevmek için sebep görmüyorum ben. Ama yani herhangi bir siyasi liderini başka bir ülkenin görmüyorum. Ama birazcık bence... Yani çıkar ilişkilerinden dolayı diye düşünüyorum ülkeler arasındaki. Bize o yüzden samimi geliyor olabilir ya da bizim benimsediğimiz bir tık nasıl desem diktatörlük kavramına daha yakın bir insan olduğunu düşünüyorum Putin'in. O yüzden olabilir belki.
Tabii şu an aynı zamanda şey de devam ediyor değil mi? Bir iki tarafın liderinin de bir algı operasyonu da
kesinlikle
var.
Kesinlikle.
Yani Zelenski'nin en son Vogue kapağına çıktılar.
Hanımını,
bayağı kreatif
hanımını
bir çalışmayla.
Yani evet, bizim alışık olduğumuz şeyin çok dışında bir yani şeyi var Ukrayna'nın. O da bir etken bence Putin'in desteklenmesi.
Putin'in de zaten böyle işte ayı üzerinde fotoğrafları, işte ne kadar güçlü, vahşi bir
hastaymış
lider olduğunu ifade eden şeyler, çalışmalar. Bunları sürekli görüyorduk.
Neydi ya, tam hatırlamıyorum ama hasta olduğu iddia ediliyor da tabii %100 emin değiller bunlar. Bu çünkü bir iki tane fotoğrafı var böyle, üstüne battaniye almış.
Ne hastalığı?
Traumatizm. Yani battaniye almış.
Soğukta mesela böyle üstüne battaniye almış, orada duruyor falan böyle. Yani bir hasta olduğundan böyle bir konuşuluyor ediliyor da tabii yani artık kime neye nasıl inanacağının çok zor olduğu bir dönem olduğu için çok emin olamıyorsun. Ya Türkiye'deki şey birazcık güçlü adam böyle hemen sevilir yani Türkiye'de. Lider böyle işte ülkesini alıp...
Abi atar gider seviliyoruz.
Atar gider seviyoruz biz yani. Putin de tam onu böyle şey yapmaya çalışan bir eleman olduğu için hemen sattı o. Bir de tabii ama ilk başta dediğim gibi Amerikan karşıtlığı çok büyük bir faktör.
Evet.
Yani o Amerikan karşıtlığı üzerinden her şeyi okuduğun zaman karşısındakinin kucağına direkt atlıyorsun. Çin de öyle mesela. Yani normal şartlar altında biz Rusya ile ya da Çin'le çok ciddi rekabetlere sahibiz. Çok ciddi sorunlarımız var aslında bizim. Çok birçok yerde takışıyoruz onlarla ama iş Amerikan karşıtlığı üzerinden okumaya geldiği zaman şeyi ne oluyor? Bir anda sen kendini böyle Rusya'ya yakınlaşmak zorunda hissediyorsun. Çünkü Amerika'nın karşıtında direkt Rusya'yı güçlü bir şey olarak görüyorsun.
Ya bir ortak düşmanımız varmış gibi benimsiyoruz aslında o ülkeleri.
Peki nasıl gidiyor abi şu an savaş? Şu an?
Evet, asıl benim de anlatmak istediğim birazcık daha çok orası. İlk başta çünkü savaş böyle ilk çıktığında gelenler şeyde olduğu gibi bütün gündem onun üstünden de şeyi hatırlıyorum gazetelerde saatlik böyle Ukrayna-Rusya canlı bloğu olurdu. Şimdi gittikçe sönümlendi. Savaşın bir askeri tarafı var şu anda ilerleyen. Askeri tarafta birazcık daha doğu cephesinde Donbas'ın olduğu bir bölge var. Orada birazcık tıkanmaya başladı. Rusya ilk başta genel bir taarruz uyguladıktan sonra ve o taarruz patladıktan sonra, başarılı olmadıktan sonra plan değişikliğine gitti. Gittiği plan değişikliği de Donbas'ı ve Luhansk'ı ele geçirmek. Bunu da tabii daha böyle yıldırım taarruzundan ziyade, ilk başta uygulamak istediği yıldırım taarruzundan ziyade daha yavaş saldırılarla yapmak istedi. Şu anda orada bir iki şehri ele geçirdikten sonra o taarruz gittikçe yavaşlıyor. Oradaki saldırısı gittikçe yavaşlıyor. Güneyde de Rusya'nın almış olduğu 3 tane şehir var. Kherson var. Mykolaiv'di yanlış hatırlamıyorsam. Ele alması, geri ele geçirmesi tartışılıyor. Ne zaman ele geçirecek bu tartışılıyor. Bu geçtiğimiz hafta herhalde ya da bir 10 gün falan olmuştur. HIMARS diye bir füze sistemi verdi Amerika şimdi Ukrayna'ya. Bu füze sistemi aslında bayağı savaşın gidişatını değiştirmeye oynayabilecek bir alet. Çünkü böyle 80 kilometre civarı bir menzili var. Bu da Ukrayna'ya ilk defa, çünkü şu anda böyle Rusya uzaktan vurmaya başladı Ukrayna'yı. Topçu atışlarıyla vurmaya başladı Ukrayna mevzilerini. Ukrayna da şimdi artık aynı mevzilere yakın bir güce erişti.
80 kilometre buradan Şile kadar falan herhalde değil mi?
80 kilometre yani bir Sakarya'yı falan vurursun herhalde buradan ya. Seksi belki biraz daha fazla bile olabilir.
Tam şey seyrinde mi? Hani ilk başladığında böyle sürekli Twitter'dan takip ediyorduk işte. Sürekli bombalar patlıyordu, insanlar öldürülüyordu. Hala o yoğunlukta mı devam ediyor? Yani hatta, strateji değiştiği süreçte böyle mi ilerliyor?
Yani hatta yıpratma savaşı ilk başta bir yıldırım taarruzuydu. Şimdi bir yıpratma savaşına dönüştü. Aslında ilk baştaki gibi sürekli füzeler düşüyor sivil bölgelere. Hatta daha birkaç gün önce bu tam tahıl anlaşması yapıldıktan bir gün sonra Odessa'yı vurdu Rusya. Odessa'da bir depoyu vurduğunu iddia etti. Onun bir aslında HIMARS füzelerinin deposu olduğunu iddia etti vesaire ama tabii Ukraynalılar bunun bir sivil yerleşim yerine yapılan bir saldırı olduğuna dair birkaç fotoğraf paylaştı yanlış hatırlamıyorsam. Onun dışında küçük şehirlere sürekli füzeler düşüyor. Yani bu yıpratma savaşına geçtikten sonra bu şeyi artmaya başladı. Death toll, ölüm şeyi oranları
Rusya'da
artmaya başladı.
Rusya'da kaybediyor mu peki Ukrayna kadar vatandaş veya asker?
Ya, sivil ölüm yok Rusya'da. Çünkü Rusya'da değil aynen. Savaş, Ukrayna'da. Asker kaybı çok yüksek.
Çünkü o veriler çok net olmuyor ya işte. Biz, yani Ukrayna bir açıklama yapıyor işte Rusya'nın şu kadar 1000 askerini işte kaybettik şey falan.
Rusya 500 diyor, Ukrayna 300 diyor. Ortasını alıyorum ben genelde. Benim herhalde bir 400 falandır bu takribi. Ama Birleşmiş Milletler sivil ölüm kaybına dair bilgi paylaşıyor. Bir 10
bilgiler ne kadar güvenilir onu bilmiyorum. Yani ne kadar olursa %100
hiçbir zaman güvenemezsin. %100 hiçbir zaman güvenemezsin. Çünkü yani orası artık bir savaş alanı olduğu için takip edemiyorsun. Yani mesela bu şeyi öneririm. Yani bu Mariupol limanı alınmıştı. Bir videolarını izleyin. Yani yerle bir olmuş şehir. Yıkılmış binalar vesaire. Yani dediğim gibi savaş şu anda toparlamak gerekirse birazcık kuzeyde Rusya ilerlemeye çalışıyor. Güneyde de Ukrayna bir taarruza hazırlanıyor. Bir taarruz yapacağı, Kherson şehrini geri alacağı düşünülüyor. Bu taarruz yapma iddialarının nedeni de birazcık şey gibi okunabilir aslında. Şimdi bu savaş ilk başladığında bir anda Avrupa'da falan böyle bir kenetlenildi. Herkes de böyle bir kenetlenme başladı ama bu yavaş yavaş yıpranmaya başlıyor. Avrupa'da falan artık savaşa dair ilk baştaki gibi bir kamuoyu yok. Biz de takip edemiyoruz artık eskisi gibi. O gitmeye başladı, yıpranmaya başladı oluşan kamuoyu. Tahmin edilene göre kimi yorumcular falan şeyden bahsediyor. Yani Ukrayna aslında bir iki şehri alarak geri Bu Kherson, Kherson birazcık önemli olabilir alırlarsa. Kherson'u mesela geri alarak tekrar kendini hatırlatmak istiyor. Ve Avrupa'daki, Amerika'daki kamuoyuna bakın biz de artık başarı elde etmeye başladık. Hani desteği kesmeyin. Çünkü artık yavaştan şey başladı. Ya biz bunu nereye kadar destekleyeceğiz? Çünkü ayda bir milyon dolarlık, milyar dolarlık silah desteği. İşte bu bahsettiğim HIMARS silah sistemleri mesela. Bunlar milyar dolarlık silahlar. Az buz değil yani. Bundan bunu söylenebilir. Neden güneyde böyle bir taarruza hazırlanıyor Ukrayna? Bu söylenebilir. Bunun dışında bir de belki şeyden bahsedebilir. Ukrayna aslında Sovyet geleneğine sahip bir silah sistemine sahipti. Bu ileride artık bunun, çünkü Amerikan silahları alıyorlar şu anda. Amerikan silahları alıyorlar ve ordunuzu yeni gelen bir silaha adapte etmeniz öyle ha deyince olabilen bir şey değil. Onun eğitimleri var. Ona göre taktiklerini değiştiriyorsun. Yeni stratejik şeyler geliştiriyorsun. Doktrinler geliştiriyorsun. Bunlar böyle had ince olabilecek şeyler değil. Bunların yavaş yavaş olabilmeye başladığını göreceğimiz bir zamanın içine doğru ilerliyoruz. Ukraynalılar biraz daha artık o füzeleri falan kullanabilmeye başladıkça belki savaşın seyri de birazcık değişir. Bu savaş dışında bir de tahıl anlaşması yaptılar. Belki hepiniz duymuşsunuzdur yani. Çünkü orada kim ne derse desin Türkiye'nin kesinlikle bir diplomatik başarısı var abi. Yani iki tane savaşın ülkeyi alıyorsun. İstanbul'da bir araya getiriyorsun. Orada bir de galiba yanlış hatırlamıyorsam güzel de bir diplomatik şey de yapılmış. Başarı da elde edilmiş. Çünkü baya böyle 30-40 yıl sonra anlatılacak hikayelerden birisi olabilir. Çünkü Ukrayna şey diyor. Ben diyor şu anda diyor mağdurum ve saldırı altındayım, işgal ediliyorum. Ben niye Rusya ile bir anlaşmaya imza atayım? O yüzden Ukrayna Türkiye ile imza alıyor anlaşmayı. Türkiye'de gidiyor Rusya ile imzalıyor anlaşmayı. Yani arada bir böyle bir şey uygulanmış. Bürokratik, diplomatik, hani diyor ki bürokrasiyle diplomasi karıştırıyor ama. Diplomatik bir...
Karışıklar ama gerçekten.
Bir şey uygulanmış o arada.
Peki madem böyle bir anlaşma yapılıyor, barış ihtimali nasıl mümkün olabilir abi? Ne olursa?
Abi barış ihtimaliyle ilgili yani Foreign Affairs'da bir güzel bir şey var. Yani 3-4 kategori var. Ya Rusya'da şey düşecek, iktidar değişecek. Bu arada bununla ilgili söylentiler de çıkmaya başladı. Soli Özel'den duydum ben bunu ama yani Soli Özel de başkalarından duyuyor tabii bunu. Onlar, yani Soli Özel bir akademisyen ve onların genelde böyle diplomatlarla falan bağları olur. Uluslararası siyaset akademisyenlerinin. O da böyle bir şey duymaya başladığını söylemişti. Duvar, gazete Duvar'daki bir programda. Biri Putin gider. Abi çünkü Putin bu savaşı kendisine bağladı. Bir kader birliği yaptı yani. Bu savaşın kazanırsa Putin kazanır. Kaybederse Putin kaybeder. Zaten Rusya'da bu da böyle birazcık imparatorluk hayalleri yüksek bir ulus olduğu için bizimkine benzer. Savaş kaybettin mi sıçtın abi. Yani ülke ocaklarında da öyledir ya. Reis düşer. Dayak yerse falan reis düşer ülke ocaklarında. Hemen pat diye gider yani. Bir taraftan beklenti bu. Putin gider, savaş öyle biter. O zaman Rusya masaya gelir. Bir taraftan beklenti Ukrayna'nın direnci kırılır. Ama ben hiç zannetmiyorum. Çünkü Rusya herhalde en yapmak istemediği şeyi yaptı ve Ukrayna diye bir ulus yarattı abi. Herkes zaten bunda hemfikir. Yani Ukraynalılar inanılmaz kenetlenmiş durumdalar. Yani bu çok güzel bir yazı okumuştum bununla ilgili. Bayağı bildiğin eleman mesela ayakkabı üreten bir firma bot üretiyor şu anda. Asker bot üretiyor. Bir tane... İçecek firması Molotov kokteyli üretmeye başlamış abi. Yani inanılmaz bir savaş endüstrisine geçtiler. Herkes kenetlenmiş, bir şekilde destek vermeye çalışıyor. Bir şeylerin ucundan tutmaya çalışıyorlar vesaire. Ya bir de bir saldırılan taraf olmak her zaman bir artı bir avantajdır.
Bir çeşit kovay milliye.
Evet ya yani öyle bir şeydeler yani, şu anda.
Bir de özür dilerim. Yani Rus halkında da çok fazla Ukrayna'yı destekleyen ve oradaki halkı, sivilleri korumak çok fazla isteyen bir, yani büyük bir kesim var yani.
Ondan
çok fazla
%100 şey olamıyoruz. %100 böyle emin olamıyoruz. Ne kadar? Onu ölçebilecek veri yok elimizde. Çünkü Rusya'nın ilk yaptığı şeylerden birisi asker kayıplarıyla ilgili bilgileri kesti. Yani ne oldu? Rusya ordusuna ne oldu bilmiyoruz. Biz bunu sadece Amerikalılar bazı rakamlar veriyor. Ukraynalılar uçuk rakamlar veriyor. Şu kadar Rus askerini öldürdük falan diyor doğal olarak.
Yani orada savaş kelimesini kullanmak...
Kullandırtmıyorlar yani kimseye. Bazı anketler var %70 destek veriyor Ruslar falan deniliyor ama...
Ya bunun hayatlarının kısıtlanmasıyla yani da bir alakası olabilir mi şu an? Çünkü çok fazla yaptırımlar... Evet yani çok fazla bildiğin çağ geriye döndü yani
evet,
birazcık.
Bayağı.
Hani ondan da bitsin istiyorlar ve hani Putin'e sinirlenmiş olabilir halk diye düşünüyorum ben açıkçası.
Şu an mesela böyle bir Rus'un bir günlük yaşantısını düşününce sabah kalktıktan akşam uyuyana kadar ki hayatında yaptırımlar neleri engelliyor Çağlar?
Abi bir kere şeyden attılar ilk başta. Bu arada şey söyleyeyim, bir yaptırımlarla ilgili bir tane video yapmak istiyorum ben. Bu biraz daha bundan daha farklı. Orada daha böyle detaylı anlatmak istedim. Bu yaptırımların sonucu nereye gidiyor diye. Bir kere şöyle bir şey yaptılar. Bu Swift ödeme sisteminden çıkarttılar, duymuşsunuzdur. Çoğu Rus bankasında ödeme yapamıyorsun kartınla. Tabii onu birazcık bypass etmenin yollarını bulmaya başladıkları söyleniyor Rusların ama bilemiyorum. O detaylı bilgi alamıyorsun çünkü bağımsız editoryal şeyi olan gazete sayısı inanılmaz azaldı Rusya'da. Haber takip etme şeyin çok zor artık. Bir kere Netflix gibi şeyler çıktı. Spotify hesabın yok artık abi. Nike ayakkabı alamıyorsun. Cartçurt. İşte Inditex çıktı. Gibi gibi bir ton firma çıktı. Bunların yerine mesela McDonald's'ın yerine o yönetim şemasını kullanarak, sonuçta orada çalışanlar, yani burada Türkiye'de McDonald's'ı yönetenler Türk. Onun yönetimi gidiyor abi. Yabancılar çıkıyor buradan. Yönetim burada kalıyor. Altyapı burada. Ürünler burada. Onlarla gidip hemen Rus firmalar kurdular. Onlar girdi işin içine. Mesela Inditex'in oradaki markalarının yerine orada çok aynı isme benzer Pull&Bear'sa PCB gibi markalar kuruldu. Böyle şeyler var. Doğrudan bir Rus şeyin hayatı çok değişmemiş olabilir. Kasabada yaşayan bir Rus'un hayatı çok değişmemiş olabilir. Ama orta sınıf, daha şehirli, hayatı Avrupa ile çok iç içe olan Rusların hayatı inanılmaz ölçüde değişti. Kesinlikle. Ruble yükseliyor. Bunun başka nedenleri var. Çünkü artık yaptırımlardan ötürü yurt dışından bir şey satın alamıyorlar. Bir şey satın alamıyorlar ama bir şey satabiliyorlar. Gaz satıyorlar, petrol satıyorlar. Bu yüzden de paraları değerleniyor gittikçe. Tabii. Bir, ama orada bir illüzyon olduğu söyleniyor. Evet. Evet, evet, evet. Evet. Kesinlikle. Ama işte burada bir şöyle bir problem var. Mesela bu ruble art... Ya bu yaptırım dediğin şeyin olayı abi. Tabii ki kesinlikle senin dediğin gibi hani oradaki sıradan halkı şey yapmak. Yani. Sıradan halkı ve oligarkların... bir de bunların kullandığı bir tane kelime vardı. Hatırlayamadım şimdi ama... bakalım bir ara verirsek. Rus bürokrat sınıfını anlatan bir kelime vardı. Neyse bu grubu Putin'e karşı getirmek. Ya yani bakın Putin bir savaş çıkartmak istiyor. Bu hayalperest bir savaş. Yaptırım uyguluyorum size. Artık eski hayatlarınızı kullanamayacaksınız. Kararınızı değiştirin. Ve Putin'i şey yapın. Putin'e olan desteğinizi azaltın. Yaptırımları. Ama herkesin ortaklaştığı bir nokta var. Yaptırım dediğin şey en az 3-5 yıl sonra asıl etkisini göstermeye başlayan bir şey. Yani biz şu an yaşanan yaptırımların sonucunu 3 yıl sonra göreceğiz. Ve bu gördüğümüz yaptırımların sonuçları şey gibi olmayacak. Biz bunu planlıyorduk, bu oldu gibi olmayacak. %99.9 size garanti verebilirim abi. Yaptırımlar beklenenin dışında bir sonuç yaratacak. Sen çünkü genelde tarih hep öyledir abi. Bir şey beklersin başka bir şey çıkar. Şu olacak dersin başka bir şey olur. Ben bunu yapmak istiyorum dersin başka bir... Gidersin Rusya'da mesela Swift'ten çıkartırsın, gider Rusya kendi ödeme sistemini geliştirir, bir şey yapar falan yani. Pisman. Onun çalışmalarını sürdürüyorlar vesaire vesaire. İstersen toparlayayım bu Ukrayna şeyini. İşte dediğin gibi bu şeyi diyorduk abi, nasıl bu savaş sonuçları. Ukrayna diz çökebilir, Rusya diz çökebilir. Ortak bir noktada buluşabilirler. Ortak noktada buluşabilmeleri için hani bu savaşın artık böyle unbearable, dayanılamaz bir seviyeye gelmesi lazım yani Ukrayna halkı için. Ukraynalılar çünkü şu anda şey modundalar. Biz Kırım'ı bile geri alacağız. Donetsk'i bile geri alacağız modundalar. Çünkü iyi bir gaza geldiler. Savaşın başladığındaki o kamuoyunu falan gördükten sonra iyi bir gaza geldiler. Rusya'dan çıt çık. Rusya da birazcık şöyle bir yazı okumuştum. Rusya kış stratejisi, Amerikalılar yaz stratejisi uyguluyor diye. Bu şöyle bir şey. Abi kış geldiğinde doğalgaz ihtiyacı ortaya çıkacak Avrupa'da. Eğer kış geldiğinde Avrupalılar doğalgaz alamazlarsa Ruslar savaşı kazanır. Kamuoyunu böler Avrupa'da. İnsanlar der ki nerede benim doğalgazım? bakın bu savaş yüzünden oldu bunlar, desteklemeyelim Ukraynalıları der ve bu savaş büyük ölçüde zarar görür Ukrayna açısından. Diyorlar ki Ruslar da, bunu nerede okuduğumu hatırlamıyorum, kusura bakmasın kimin yazısıysa vesaire, ama Ruslar da Amerikalılar da tam tersine yaz stratejisi uyguluyor. Bu savaşı Ruslara çok ciddi zarar verecek bir şekilde silah veriyor şu anda. HIMARS gibi, bu bahsettiğimiz 80 kilometre, 100 kilometreyi vurabileceği drone verilmeye başlanmasından bahsediyor ki Amerika en yakın ortaklarından birisi vakti zamanında olan Türkiye'ye bile drone vermiyordu. Suudilere, Mudilere bile drone vermiyor. Çünkü orada çok ciddi bir yasa var drone satışını şey yapan. Vesaire vesaire. Bu böyle bir denklem içerisindeyiz. Ukrayna mı Rusya mı düşecek? Hangisi düşecek? Herkes hamlesini oynamaya çalışıyor. Mesela Rusya şu anda Lavrov Dışişleri Bakanı apır sapır her yeri geziyor abi. Etiyopya'ya gidiyor. Mısır'a gidiyor. Bu tahıl anlaşması yapıldıktan sonra tabii ki tahmin edeceğiniz üzere en çok Afrika'yı etkiliyordu bu tahıl krizi. Oraya ulaşmaması çok ciddi açlık sorunları doğurabilirdi. Bunu şey gibi pazarlamaya çalışıyoruz. Ya bakın biz sizi düşünüyoruz, anlaşma yaptık. En büyük düşmanımızla bir araya geldik. Gidiyor Etiyopya'da yazı yazıyor mesela gazetelere Lavrov. Böyle bir hamlesi var. Mesela gazı kestiler. %20 seviyesine düşüreceklerinden bahsediyorlar Avrupa'ya giden gazın. Bu birazcık tabii Avrupalıları ürkütüyor. Onlar da şu anda şey peşindeler. Gaz stoklamaya çalışıyorlar kış için. %80 seviyesine getirmek istiyorlarmış 1 Kasım'a kadar vesaire vesaire. Böyle bir denklem içerisindeyiz abi. Bir taraftan Batı'yı zor duruma sokmaya çalışıyor Rusya. Batı da Rusya'yı zor duruma sokmaya çalışıyor. Ama şeyin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Orada asıl savaşanlar Ukraynalılar. Orada asıl iradesi olanlar Rus savaş karşıtları. Biz buradan çok dikkatimizi dağıtmamamız gerekiyor. Böyle meseleyi çok Amerika Rusya falan böyle 2-3 tane kodamanın arasındaki denklemden ziyade gerçekten oradaki sivil halkın şeyiyle okumamız gerekiyor, gündemiyle okumamız gerekiyor deyip istersen.
Sonuç olarak tabii olayda şeye bakıyormuş, doğru ya da yanlıştan ziyade gelip ucu bize dokunduğunda ya da Avrupa'ya dokunduğunda, gazın amazına dokunduğunda tabii. Onlara zarar gelmeye başladığında haklıyı o belirliyor oluyor.
Tabii abi.
Yani tabii. Aslında evet.
Tabii herkes zaten oradan dolayı kuruyor oyununu. Amerikalılar mesela Biden gitti abi Suudi Arabistan'a. Seçimlerden önce dedi ki bunlar dedi parya devlet ya dedi. Ben dedi bunları dedi karşıma bile alıp da dedi şey yapmam. Muhatap alıp da görmek istemiyorum dedi. Bu MBS diye bir isim var. Hiç duydum bilmiyorum. Crown Prince diye geçiyor. Veliaht Prens. Suudi Arabistan'da. Nefret ediyorum ben bu adamdan gibi böyle konuştu. Gittik şimdi el sıkıştılar. Niye? İkna etmeye çalışıyorlar abi şu anda. Bütün Körfez ülkelerine bu Avrupa'ya gaz verin diye. Çünkü o şeyi denklemi bozmaya çalışıyor. Diyelim.
Çağlar Bici'ye çok teşekkür ederiz. Güzel bir ilk bölüm oldu bence.
Evet abi. Ukrayna, Rusya önemli bir konu. Daha çok konuşacağı benziyoruz. Savaş uzun süreceğe benziyor. Umarım en yakın zamanda biter.
Evet. Bizim konuşmadığımız ve önemli noktalar varsa izleyicilerimizin de yorumlara bekliyoruz.
Evet, lütfen.
Kesinlikle merak ettiğiniz ya da sizin fikrinizi belirtmek istediğiniz her şey bizim için önemli. Çünkü biz aslında burada zaten halktan insanların fikirlerini konuşuyoruz yani. O yüzden lütfen bize yorum yapın.
Evet.
Merak ettiğiniz konulara, ülkeleri falan da değerlendirebiliriz. Yani her ne kadar orada güncel bir şey olmasa da iki cümleyle, üç cümleyle belki daha detaylı anlatmaya çalışabiliriz.